sorgulamaya götüren kuşku aynı şey değildi. Yani rasyonalistler, Descartes de sorgulamayla başladı. David Hume de, ama David Hume yaşamı boyunca, bütün varlığı boyunca hiçbir zaman bir doğruya, gerçeğe varamıyor. Descartes'in kuşkusu onu yanlış olandan ya da güvenilmez olandan güvenilir ve gerçek olana götüren bir kuşkuydu. Yani Descartes'in kuşkusu şeydi. Düşünceyi açan bir kuşku ve o olumlu bir sonuca götürüyor.
Deneme yanılma metodu, tarihten gelen deneme ve yanılma metoduyla bugüne kadar inanç ve sosyal yaşamımızda bunu uyguladık. Bir yerde Tanrı diyor, zar atmaz diyor. Bizlerse hayatımızda sürekli tesadüfler ve şanslar peşinde gidiyoruz. Yani bilgiden uzak yaşıyoruz. Tanrı deyince neden aklımıza hep din geliyor, bilgi gelmiyor da hep din geliyor?
Biraz önce konuştuğumuz konu oydu. Yani zar atmak, yaşamı şansa bırakmak demek. Ve şansa bırakmak, onu kabul etmiyorsak, o zaman yaşamda bilgiye yönelmek gerek diye bakıyorsak, onun adresi felsefe. Yani o bilgiyi şeyde bulacağız, felsefede bulacağız. Ya da kendi kafamızın içine, derinliklerine bakarak orada bulmaya çalışacağız ama orada çok şeyler, zayıflar. Yani felsefe tarihi her modern insanın felsefe öğrenmesi için zorunlu olan şey. Kimse felsefeye sıfırdan başlamıyor. Yani işte şu yanlıştı, bu yanlıştı falan, bunları ben atayım, sıfırdan kendim başlayayım. Bu biraz çocuksu bir tutum. Yani sıfırdan başlayayım matematiğe aynı şekilde. Eğer matematik, yani matematikte de hatalar, eksikler, gedikler falan var ve yani aynı şey. Felsefe tarihi işte elimizde epeyce şey var. Yani okuyamayacağımız kadar çok insanlar yazılar yazmışlar ve hepsini gerçekten okuma şansımız hiçbir zaman olmayacak. O zaman seçmeliyiz ve o seçimi nasıl yapacağız o şeye bağlı. Yani bakış açımıza bağlı, felsefeye duyduğumuz ilginin yoğunluğuna bağlı, ne kadar erken başladığımıza bağlı falan. Yani yaşamımızı, varoluşumuzu şanstan ayıklamak, kurtarmak zorundayız. Varoluşun şansa bağlı olması tam olarak nihilistlerin ya da varoluşçuların söyledikleri şey. Değil mi? Albert Camus'un söylediği şey hemen hemen aynı, bütünüyle örtüşüyor. Varoluş şansa bağlıdır. Demekle varoluş saçmadır demek arasında hiçbir fark yok. Yani varoluşla zar atmak demek. Varoluşu şansa bağlamak demek. Varoluşu saçmalaştırmak demek. Onu bireyin kendisi yapıyor. Varoluşçu olmayan düşünürlere, rasyonalistlere baktığımız zaman varoluşta anlam var diyorlar. Varoluşta değer var diyorlar. İnsan diyorlar varoluşun şeyi, doğru hedefi, en yüksek yaratısı, en son yaratısı. Daha ötesi yok. İnsanın bilme yetisinin sınırı yok. Duygu sonsuzdur. Estetikte insan duygusal olarak işte sonsuzla karşı karşıya. Bunlar hep rasyonalistlerin söyledikleri şeyler ve bunlar hep yaşama, varoluşa anlam veren ve değer veren şeyler. Ama bir nihilist bulamıyor şeyi. O kendisi, yani nihilisti şöyle açıklayabilir. Şimdi bunlar mantıksal mı değil mi? Bunları herkes kendi şey yapıyor. Ama nihilizmin ya da varoluşçuluğun mantığı reddettiğini biliyoruz. Ve mantık gerçeğe götürüyor. Gerçeğe götürüyor. Yaşamda anlama götürüyor. Değere götürüyor. Usu reddetmek şansa götürüyor ve saçmalığa götürüyor. Us dışı zaten saçma denen şey. Yani felsefi olarak da şeyi öyle. Şimdi burada felsefede en önemli şey bu. Yani başlangıçta hepimiz belli bir psikolojiyle giriyoruz. Yani bu felsefeye herkes ideal bir şekilde hazır değil. Birçok insan daha baştan oradan kaçmak ya da uzaklaşmak zorunda. Şeyden dolayı, kişilik özelliklerinden dolayı. Yani kuşkucu bir bakış açısı, kuşkucu bir ruh tanıtlamayı, gerçeği kabul etmede çok çok şey, zorluk çekecek ve büyük olasılıkla da başaramayacak. Yani David Hume'un yaptığı şey bu. Başaramıyor. Bu psikolojik bir şey. Yani düşüncenin ruhsal eğilimlere, bilinçaltına, dürtülere ya da belli endişelere yenik düşmesi. Bu şey, kuşkucu ve nihilist durumun şeyi bu. Açıklaması böyle görünüyor. Yani öte taraftan bunun tersi olan ruhsal yapı Çok kolay inanan bir yapıda belki de dogmatizme şeydir, yeteneklidir. Yani sorgulamadan ve... Şimdi felsefede bu yok. Sorgulama var. Bu kuşkunun şeyi, felsefedeki payı, yani felsefe, klasik felsefe ya da rasyonelist felsefe şey değil, kuşkusuz değil. Kuşkuyu kapsıyor ama kuşkuyu gerçeğe giden bir... Haklı olarak, yani ben bir şeyi reddediyorsam onu doğrusu uğruna ya da gerçek olan uğruna reddediyorum. Orada kuşku olumlu bir rol oynuyor. Evet. Şimdi kuşkunun şeyi, yani burada terslik şeyde, kuşkuculuk durumunda kuşkuyu şey yapmaları, tek başına ilke olarak almaları. Ve bir şey tek başına ilke alındığı zaman orada uyanmalıyız. Orada bir terslik yatıyor olmalı diye düşünmeliyiz ve ona dikkat etmeliyiz. Yani çünkü her şey önemli ama hiçbir şey, bütün her şeyi belirleyecek kadar önemli diye düşünmemeliyiz. Öyle bir sistematik düşüncede öyle bir şeyimiz var.
Hocam burada şey hatırıma geliyor. Siz kendiniz de felsefenin tekliği gibi.
Nasıl bir şey?
Felsefe birçok insanlar da düşünüyor. Felsefe evet. Çok sayıda var. Okuyamıyoruz.
Evet.
Şimdi bir bildiğimiz bir felsefe var. Bir de bunun dışındaki bilmediğimiz, okumadığımız felsefenin belki vardı sonuçlar var. Yani ben orada şey düşünüyorum.
Şimdi o yani her şeyi okuyamayacağız ve okumadıklarımızda çok önemli şeyler evet. Olabilir mi? Onu bir noktadan sonra şey yap. Yani aynı başka bilim alanlarında da düşünebilirsiniz. Evet. Orada herkes kendi gene karar verecek. Yani Aquinas'ın ben genel kafa yapısını anladıktan sonra, Thomas Aquinas'ın, yani onu ben gerçeği, ulusal düşünceyi dinsel dogmaya bağlı kılmaya çalıştığını gördüğüm zaman bir yerde yeterince aydınlanmış oluyorum oradaki içerik konusunda. Orada hiçbir zaman ama hiçbir zaman özgür düşüncenin olmayacağını biliyorum. Ve yani bu açık olan bir şey. Şimdi özgür düşüncenin gerçeği bulabileceğini böyle bir ilkem varsa o zaman a priori biliyorum ki Thomas Aquinas gerçeğe sonsuza dek şey kalmış, kapalı kalmış bir düşünür. Çünkü tanıtlanmamış ve büyük olasılıkla ustaşı olan bir takım dogmaları şeyin üzerine koymuş, düşüncesinin üzerine koymuş. Burada açık olan şey, yani bu şey demek değil, dinsel... bilinçle felsefi bilinç arasında tam bir çatışma, burun buruna bir çatışma var demek değil. Ama yöntemler farklıydı. Yani okumadığımız felsefe alanında okuyamayacağımız hatta, yani hiçbir felsefeci bütün içeriği bütünüyle okumuş olduğunu sanmıyoruz. Yani belki çok fazla okuyan var. Ama önemli olan şey, gerçek burada dedik ve onu orada arayıp orada bulmak gerekiyor. Yani başka felsefecilerin yaptıkları da o olmalı. Eğer ondan emin olabiliyorsak, gerçeği düşüncemizle bulabileceğimizden emin oluyorsak, çünkü yani bizim aradığımız şey Mars'ın yörüngesi değil. Onu düşüncemizle bulamayız. Ya da ne zaman yani Güneş'in yörüngesinde neler olacağını falan ya da evrendeki galaksilerin birbirlerine göre durumları falan bunları aramıyoruz. Bizim düşüncede aradığımız şey daha başka bir şey ve şimdi en azından burada şunu ekleyeyim. Doğa felsefesi açısından, yani bütün bu doğa bilimlerinin felsefeyle ilişkisi açısından felsefenin onlarda aradığı şey orada değişken olan değil, değişmeyen şeyler. Orada çok kısa olarak orada doğa alanındaki ya da doğa bilimleri alanındaki doğa yasalarını almak, o yasaları tanıtlamak. Felsefenin doğa bilimleriyle olan ilişkisi çok şey bir konu, derin bir konu ama en azından şu kadarı şimdi net. Doğa bilimleri genellikle o yasa dedikleri şeyleri, bağlantıları görgül olarak çıkarsıyorlar ya da gözlemlere dayanarak türetiyorlar bir bakıma. Ve o bir sorun yaratıyor. O sorun felsefe tarafından gideriliyor. O gözleme dayalı sorun şu. Yani tüme varım denen sorun aslında. Gözlemden çıkar... Şimdi bunu... Belki şu an şey yapacağız, çok fazla dediğim gibi ayrıntısına girmeden geçeceğiz. Gerekirse ileride konuşuruz, kayıtlarda ya da şeylerde görebilirsiniz, yazılarda. Yani felsefenin yaptığı şey şu, doğa bilimlerinin bir bakıma kötü bir yöntemle türettiği şeyleri test edip, geçen hafta konuşmuştuk Pisagoras'ın üçgenle ilişkisinde olan sorunları. Yani O da bir tür doğa bilimcisi gibi davranıyor. Üçgene yaklaşıyor, dik açılı üçgene ölçüyor ve o bağlantıyı görüyor. Ama o bağlantıyı görmesi, bütün üçgenlerde görmesi onun için yeterli değil. O bağlantıyı tanıtlaması gerekiyordu. Ve tanıtlıyordu. Daha sonra başka tanıtlama yöntemleri de kaç taneydi? Evet. Pisagor teoremi. Kaç Pisagor teoremi tanıtlaması var? Tanıtlaması kaç tane? Yani tanıtlaması çok sayıda. Yani ha? Bir tanesini sen söylemiştin. Şeyi dairenin içinde çap hipotenüs olmak üzere. Evet. Tamam. Tamam. Yani orada bizi ilgilendiren şu tanıtlama. Tanıtlama ne yapıyordu?
Evrenselleştiriyor.
Hayır, tanıtlamasının niye tanıtlamaya gerek duymuş?
Evrenselleştiriyor işte.
Kuram olsun.
Ne anlamda evrenselleştiriyor? O teoremi, o Pisagoras'ın adını almadan önce o teoremi bütün geometriciler biliyorlar. Mimarlar da biliyorlar. Yapı ustaları da biliyorlar muhtemelen Mısır'da, Babil'de falan. Yani tanıtlamanın gereği neydi? Şimdi bunu düşünelim. Tanıtlamanın niye tanıtlama yapıyoruz? Peki şöyle diyebilir miyiz? Tanıtlandıktan sonra bir daha çürütülemez.
Atomu bile
çürütülemez.
Evet, evet. Değil mi? Tanıtlama çürütülebilir mi? Yani yanlış tanıtlama yaptıysak tabii ki sileceğiz, atacağız, yeniden yapacağız. Pisagoras'ın ki yanlış olsaydı, birisi doğrusunu yaptığı için onun yanlış diyecekti.
Bir de hocam burada şey söyleyeceğim, doğal bilimlerde bir deney falan yaptığınız zaman o deneyi birçok insan da yapıyor.
Evet.
Fakat acayip bir şey çıkıyor, bazıları bir kısmını atıyorlar elde edilen.
Uç sonuçları atıyorlar.
Şimdi deniyordu ki bazı fizikçilerde atılan kısmın fiziği bize bugünkü fizikten başka bir fizik verebilirdi.
O biraz
felsefeyle de ilgili.
Evet ama orada şeye bakmamız lazım. Yani kavramlar arasındaki bağıntıya bakmamız lazım ve o şimdi orada da uygulanan yöntem görgül yöntem. Yani şöyle o geometri örneğiydi Pisagoras teoremi. Kepler ne yaptı? Evet.
Elips oldu.
Evet. Ne yaptı Kepler?
İç dinamiği kavramı.
Dönüşü.
Mars'ı inceledi. Mars'ın neyini inceledi?
Yörüngesini.
Yörüngesini inceledi. Neyle inceledi? Teleskopla. Artık teleskop vardı onun zamanında. Ve Mars'ın yörüngesinin daire olduğunu düşünüyordu. Çünkü o zamana kadar bütün yörüngeler daire olarak düşünülüyordu. Kepler de öyleydi. Hatta o yüzden yoldan çıkmak üzereymiş. Yani sonra bütün işi, projesi boşa çıkacakmış. Sonunda fark etmiş. Onun daire olmak zorunda olmadığını ve ne yaptı Kepler? Mars'ın yörüngesini inceledi ve o yörüngede bir bağlantı bulmaya çalıştı. Bir kavram bağlantısı bulmaya çalıştı. Neler arasında? Ha? Ya, duyamadım.
Formülü var.
Formül bir elipste geçilen yayın uzunluğu odaklardan ve pardon geçilen yayın oradaki hız ve taranın alan arasındaki
karesiyle ters orantılı.
Bir dakika. Evet.
Uzaklıkla
hız orantılıydı. Evet. Uzaklık ne kadar artarsa hız o kadar artıyordu. Evet. Uzaklık ne kadar azalırsa orada çünkü bir elips odaklardan birine göre hız belirleniyor. Yani elips şeyin iki odağı var Mars'ın. Birinde güneş duruyor, öyle mi? Ve oradan her neyse orada bir bağlantı buldu. Şimdi soru çok Açık bir soru. Yani fizikle, matematikle ilgili olanların bunu hemen anlaması ve yanıtlaması lazım. Kepler'in...
Gerçeği verdi bize, buraya geliyorum. O tanıtlamayla gerçeği verdi bize ve çürütemediler onu. Çünkü tanıtlama doğruydu.
Evet. Niye çürütülemedi ve niye doğru?
Çünkü doğruydu.
Yani bu zamana bağlı mı? Bir gün çürütülebilir mi?
Hayır.
Görelilik kuramının buna etkisi nedir falan, bunları düşünmemiz lazım. Çünkü buradaki kritik noktalar çok çok kritik. Yani saltık olarak kritik. Daha kritiği yok. Çünkü insanın gerçeği bilip bilemeyeceğiyle ilgili. Bir doğa yasasını benim yanlış çıkarsamam ya da hesaplarımı yanlış yapmam ve onu yanlış formüle etmem hiç önemli değil. O 100 yılı, 500 yılı, 1000 yılı ilgilendirir. Ama 1000 yıl sonra düzeltilir ve o yanlıştan kurtulmuş olurum. Önemli olan benim herhangi bir şekilde o yasadaki bağlantıyı bilme yetimin olup olmadığı ve o yasanın değişmez olup olmadığı. Yani
insanlar değişmez yasalar buldular.
Başka faktörler
buldular zaten olmaz. Evet. Dayanağımız kalmadı.
Problemi iyi koyabildik mi? Yani şimdi bilginin değişmezliği aynı zamanda bilginin nesnesinin değişmezliğini de getiriyor. Açık mı? Yani bir doğa yasası benim bilgimin nesnesi olan şey. Ve bilgi mantıkla kuruluyordu. Felsefi bilgi en azından mantıkla. Şimdi Kepler görgül olarak buldu. Ölçerek buldu. Yani Kepler yörüngenin değişik noktalarını ölçtü ve sonunda onları birleştirdi. Bir de baktı ki elips. Ondan sonra hız ve taranın alan bölgesini de gördü. Oradaki bağıntıyı da gördü ve onları gözlemle ya da görgül olarak ortaya çıkardı. Görgül dediğimiz şey bu. Başka türlü de ortaya çıkaramaz. Yani insan gözlerini kapayarak, yani hiçbir zaman felsefeciler öyle bir şey de yapmış değiller. Öyle bir gök cismini, yörüngesini a priori türetmek, çıkarsamak diye bir şey söz konusu değil. Onu sanki yapılmış gibi söylüyorlar bu konuyu eleştirenler. Şimdi ama burada... Kepler'in yaptığı şey sadece Mars'ın yörüngesinin elips olduğunu keşfetmek ve oradaki bağlantıyı çıkarmak oldu. Kepler Jüpiter'in yörüngesini test etti mi? Ya da gözledi mi? Ya da Dünya'nın yörüngesini? Yapmadı. O zaman... Dünya zaten biraz zor yapardı. Demek istediğim şu, yani görgül bilimcinin ya da görgül bilimin yöntemi... Ancak gözlediği nesneye sınırlı. Çünkü Kepler şey yapmadan, öteki gezegenlerin yörüngelerini test et, ölçmeden onların da elips olduğunu ileri sürerse o zaman bir genelleme yapmış olacak ya da bir tüme varımı yapmış olacak. Induction denen şey ve görgül bilimci kaçınılmaz olarak bunu yapmak zorunda. Çünkü bütün yıldızlardaki gezegenlerin yörüngelerini ölçemez. Yani fenomenler, şimdi o Mars bir fenomen. Onun yörüngesi de bir fenomen, bir görüngü. Onunla yörüngede devinmesi, dönmesi, bütün bunlar fenomen. Yani görgül bilim fenomenle ilgili olarak fenomen düzleminde başlıyor ve fenomenlerden yasa türetiyor. Görüngünün arkasında anlam arıyor, değil mi? Fenomenin arkasında Tanrı'yı arıyor. Ya da Kepler onu arıyordu. Uyumu arıyordu. Dünyadaki evren uyumunu arıyordu ve aynı zamanda Tanrı'yı aramak demek o. Fenomen arkasında. Ama onu nasıl buluyor? Onu şeyle buluyor. O fenomenleri, birkaç fenomen ya da çok sayıda fenomeni gözleyip oradan bir sonuç çıkarıp o sonucu genelleştirmek. Felsefe, daha doğrusu bu yöntemi beğenmiyor. Yani Pisagoras için aynı şey geçerliydi. Yüzlerce, binlerce üçgen ölçülse bile henüz ölçülmeyen binlerce. Çok çoğun ve çizilmemiş üçgenlerin hiçbiri ölçülmüş değil. Yani burada dikkat edin, düşünce en son düzlemde gidiyor şu anda. Yani bir yasanın bütün örnekler ya da fenomenler için geçerli olduğunu ileri sürmek, gözleme dayanmayan bir şey. Bir yasa gözlemi aşıyor, gözlemden yola çıkıyor ama çok iyi görüyoruz, çok açık görüyoruz ki o yasanın genellemeye yükseltilmesi ya da o bağıntının, yani 10 tane fenomen için bulunan bağıntının ya da 10 üçgen için bulunan orantı, o şeyin hesaplamanın bütün örnekler için olduğunu ileri sürmek o gözlemde olmayan bir şey. Ve orada mantık ya da düşünce belirleyici oluyor ve genellikle de hiç kimse bu konuyu sorgulama şeyinde değil, yeteneğinde değil. Özellikle eğitim yıllarında yani ne lisede ne de üniversitede öyle bir şeyin ben sorgulayanı görmedim Pisagor teoremi. Çünkü aslında o teoremin ya da o şeylerin, doğa yasalarının bu soru kapsadığı bu tür sorunlardan orada söz edilmiyor.
Postüle doğruluğu kabul edilmesi değil mi?
Varlığı kabul edilmesi. Postülatlarda varlık kabul ediliyor. Aksiyonlarda doğruluk kabul ediliyor. Yani postüle ve aksiyon arasındaki fark o. Aksiyon bir şeyin var olduğunu kabul ediyorsun. Yani o bir varsayım tabii. Ama varsayım olarak alınmıyor. Yani
Şimdi çocuğun matematiğini şey yaparken beraber çalışıyoruz. Orada bir şey diyor. Varlıksal niceleyici, evrensel niceleyici diyor. Yani matematik varlığın dışındaki boşluğu mu kabul ediyor? O zaman yani farklı olarak niye öyle öğretiliyor çocuklara? Varlıksal niceleyici.
Başka duyan var mı?
Evrensel niceleyici.
Bir yeni bir terminoloji.
Hayır, kümelerde geçiyor. He? Şeyin başı matematik.
Matematiğin başı ilkokul. Bu şey mi ama?
Matematiğinde evrensel niceleyici var. Varlıksal niceleyici var.
Var mı?
Varlıksal niceleyici dediğimiz zaman ters haliyle bazıyı. Evrensel niceleyici de ters haliyle her şeyi kastediyoruz. Değil mi?
Peki her okulda öğretiliyor mu bu?
Her okulda öğretiliyor. Ve ilk konu, en temel konu.
Nasıl öğretiliyor? Nereyi gösteriyor?
Ne demek varlıksal niteleyici falan?
Varlıksal niteleyiciyi bazı diye öğretiyorlar çocuklara. Evrensel niteleyiciyi her diye öğretiyor. Evet. Bazı dediğiniz zaman bir şey söylesiniz yeterli. Ama her dediğiniz zaman bir tane bile yanlış söyleyebilir. O halde yani varlıktan başka şeyleri de matematik kabul ediyor. O zaman Pisagor'a gene dayanıyoruz. Varlıksal niceleyici, evrensel niceleyici.
Biraz daha devam et. Yani nereye gelecek onu
şey yapalım. Şuraya gelmek istiyorum. Hani Parmenides demişti ki varlık, yani ben gene Parmenides'e...
Peki tamam, devam olsun, önemli değil.
Varlıktan başka hiçbir şey yok demişti. Ama hayır diyor bugünkü matematikçiler.
Ne var?
Varlıktan başka şeyler de var. Evren var diyor.
Evet. Yani?
Yani Parmenides çürütüyorlar. Yani
Parmenides'i bugün mü çürütüyorlar? Daha hayır, önce yani, çürütülmedi.
Bağlantı kuruyorum. Çocuğun bugün dersini okuyorum. Ertesi gün sizinle felsefe yapıyor. Doğal olarak bir işte dolaylılık kuruyor.
Tamam.
Bağlantı kuruyor.
Parmenides'i Herakleitos çürüttü. Yani o çok da aynı zamanda yaşadılar. Hatta Herakleitos Parmenides'ten önce yaşadı ve onun öğretisi şeyden önceydi. Parmenides'ten de öyle.
Çelişkili yani değil
tabii
mi?
Yani, şu varlıkta değil mi? Parmenides'in sadece varlık vardır görüşünü genel olarak yani herkes doğru diye kabul etmiyor. Ara verme zamanımız geldi. Bir 10 dakika ara verelim değil mi? 5-10 dakika şey yapalım.